Ayrım 15. Diyarbakır Mardin yöresine Adana ve Konya çevresinde konuşlanmış olan 3 tümen yollanacaktı. Bunlar isyan bölgesini güneyden kuşatacaklardı. Bunların seferber hale getirilmeleri ve demir yoluyla Mardin'e gönderilmeleri gerekiyordu. Güney demir yolunun meydanı Ekbez, Çobanbey arasındaki kısa bölümü Suriye toprağından geçmekteydi. Bu yoldan askeri birlik geçirmek için Suriye'yi işgali ve sömürüsü altına tutan Fransa'dan izin istemek zorunluluğu vardı. Fransa'ya başvuruldu. Hükümet İngilizlerin baskı yaparak Fransızların izin vermesini engellemesinden, hiç olmazsa geciktirmesinden çekiniyordu. İsyanın sürmesi İngilizlerin işine geliyordu. Şu anda Musul'da incelemelerde bulunan üçlü komisyona Türklerin Kürtleri yönetemediğini, Musul'u hiç yönetemeyeceklerini anlatıyor olmalıydılar. İngiliz basını da Türkiye'yi bu isyanla başa çıkamayacak halde göstermeye çalışıyordu. İsyan çok kritik bir zamanda patlak vermişti. Musul'un elden gitmesine neden olabilirdi. Fransa'nın yanıtı beklenmeye başlandı. Dipnot: Metin Toker, Şeyh Said ve İsyanı, sayfa 61. Basın özgürlüğü bulunduğu söylenen bu ülkelerde basının hükümetin telkinlerine çok açık olduğunu, pek azının bağımsız olduğunu not etmek istiyorum. Diyarbakır'ın savunmasından sorumlu olan Mürsel Paşa kuzeye keşif kolları sürmüştü. İsyancıları izletiyordu. Diyarbakır'a doğru bir hareket yoktu daha. Makineli tüfekler surların üzerine, toplar şehrin uygun yerlerine yerleştirilmiş, surlardaki gözcüler ile topçular arasında telefon hatları kurulmuştu. Surlar üzerinde keskin nişancı askerler de yer alacaktı. Şehrin 4 giriş kapısı vardı. Hareket başlayınca 2 kapı kapatılıp barikatlanacaktı. 2 kapı ileri mevzilerdeki birliklerin geliş gidişleri için yarı açık bırakılacaktı. Surların bazı yerleri yıkıktı. Bu gediklere eldeki imkana göre kuvvet yığılacaktı. Genelkurmay riski göze alarak sınır birliklerinden 3 alay çekti, Mürsel Paşa'nın emrine verdi. Bunlar seferberlik dışı oldukları için sayıca zayıf alaylardı ama gelmeleri Mürsel Paşa'yı çok sevindirdi. Mardin'den de bir topçu birliği geliyordu. Diyarbakırlılar isyana kesinlikle karşıydılar ama şehirde isyancıların kafasında 3-5 kişi bulunabilir diye ilgililer uyanık duracaklardı. Savaş sırasında kimse sokağa çıkmayacaktı. Güneydeki bir tarla havaalanı olarak kullanılmaktaydı. 3 uçak nöbetleşe uçarak isyan kuvvetlerinin durumunu gözlüyordu. Bir tehlike belirirse havalanıp Adana'ya gideceklerdi. Halk Partisi grubu 2 Mart 1925 günü uzun süren bir toplantı yaptı. Önlem almada ağır davranılması, irticaya karşı yeni önlemlerin alınmaması, bazı gerici, fesatçı, nifakçı İstanbul gazetelerine gösterilen geniş anlayış, milletvekillerini, özellikle aşırıları çok sinirlendirmişti. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nden Rüştü Paşa İstiklal Gazetesi'ne bir demeç vererek Şeyh Said isyanının bir önemi olmadığını, kuvvetinin birkaç yüz atlı ile müritlerden ibaret olduğunu, olayda yabancı parmağı da, şeriat isteği, din sömürüsü de bulunmadığını söylemişti. Dipnot: Metin Toker, Şeyh Said ve İsyanı, sayfa 78. Kısacası hükümetin sert önlemler almak için olayı abarttığını iddia ediyor, irticayı görmezden geliyor, belgeleri, olayları, yağmaları, ard arda elden çıkan illeri hiç dikkate almıyordu. Kazım Karabekir'in anlayışlı konuşmasına uymayan bir iddiaydı bu. Muhalefet partisinde değişik bir hava esmeye başlamıştı. Bu demeç halk partilileri daha da kaygılandırdı. Demek ki muhalefet irticaya arka çıkacaktı. İşte bu olamazdı. Grup toplantısı çok gergin geçti. İstanbul basınından ve İstanbul'daki bazı merkezlerden Anadolu'ya yayılan gerici, tehlikeli anlayıştan muhalefet partisinden söz edildi. Rüştü Paşa'nın açıklaması eleştirildi. Fethi Bey irticaya karşı daha geniş önlemler alınmasını isteyenlere şu yanıtı verdi: "Lüzumsuz şiddetlerle ben elimi kana bulayamam." Bu söz çok tepki topladı. Kimse kanlı önlem istememişti. İstenilen kapsamlı kanuni önlemlerdi. Bu yersiz söz Fethi Bey'in durumunu sarstı. Güven oyu alamadı. Gazi Paşa odasında çalışıyordu. Parti grubundan güven alamayan Başbakan Fethi Bey, Cumhurbaşkanını ziyaret ederek istifasını sundu. Dipnot: Fethi Bey Atatürk'ün en eski, en güvendiği birkaç arkadaşından biridir. Sever ve sayardı. Fethi Bey de Atatürk'ü tartışmasız lider olarak kabul etmişti. O da sever ve sayardı. Gazi'nin isyan olayı ve daha geniş bir irtica hareketi olasılığı karşısında Fethi Bey'i enerjik bulmadığı anlaşılıyor. Devrimler dönemi için ikinci adam olarak İsmet Paşa'yı tercih etmiştir. Güven oyu alamamasını İsmet Paşa'nın etkisi olarak gördü. Bunu unutmayacaktı. Cumhurbaşkanı İsmet Paşa'yı davet etti. Yeni hükümeti kurmasını istedi. İsmet Paşa kabul etti. Birçok konudaki düşünceleri ortaktı. Eski meclisten birlikte çıktılar. Halk soğuğu aldırmadan bekliyordu. Anadolu İhtilali'nin iki liderini sevgiyle alkışladılar. Liderler Çankaya'da sabaha kadar görüştüler. Çağdaşlaşmak, bunun gerçekleşmesini sağlayacak devrimleri yapmak, gerçek demokrasi için sağlıklı ömürlü bir zemin hazırlamak mı, yoksa var olan durumu sürdürmek mi? Hangisi daha yararlıydı, doğruydu? Hangi yolu seçmeliydiler? Bunu çok konuşmuşlardı son günlerde. Son bir kez daha konuştular. Tarihi bir karar vereceklerdi. Gazi, biz milleti ve devleti kurtaracak ve yaşatacak olan karar neyse o kararı verelim dedi. Büyük idealimize yürüyelim. Bu kısa süre içinde gerekli temel devrimleri yapalım. Özlemini çektiğimiz gerçek demokrasi için gerekli zemini ve insanlarımızı hazırlayalım. Geriliğin, ilkelliğin, yoksulluğun, bağnazlığın kader olmadığını kanıtlayalım. Avrupa karşısında aşağılık duygusuna kapılmayı kökünden yok edelim. Milleti ve devleti bu çaresizliklerden, yokluklardan, geriliklerden kurtarıp esenlik yoluna çıkaralım. Çağdaşlığa açılalım. Nasıl bir miras devraldık, ne yaptık, ne kadar başarılı olduk, ileride millet ve tarih hükmünü verir. İyi niyetli ama kısa düşünüşlü bazı insanlardan aferin almak için milleti ve devleti bu aciz, geri, ilkel halde bırakamayız. İsmet Paşa destekledi. Bırakırsak asıl o zaman akıllı, vicdanlı yurtseverler ileride bizi korkaklıkla, idari maslahatçılıkla, bilinçsizlikle suçlarlar. Dipnot: Atatürk'te İnönü'de o gece ne konuşular bilinmiyor. Sonraki olaylara, devrimlere, konuşmalarına, anılarına ve yaptıklarına bakarak bunların özünü birleştirerek böyle konuşmuş olabileceklerini varsaydım. İsmet Paşa ertesi gün parti ileri gelenleri ve bakan adayları ile görüşmeye başladı. Bu görüşmeler sürerken Fethi Bey öğleden sonra mecliste söz alarak partisinin grup toplantısında güven oyu alamadığını, bunun için istifasını verdiğini açıkladı. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi yöneticileri kıskandıkları İsmet Paşa'nın başbakanlığa gelmesinden huzursuzlandılar. İsmet Paşa bakanlarını seçti ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sundu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na yine Doktor Refik Saydam'ı getirmişti. Doktorlar mutlu oldular. Dipnot: Başbakan İsmet Paşa, Adalet Mahmut Esat Bey, Deniz İşleri İhsan Er Yavuz, İçişleri Cemil Uybadın, Dışişleri Tevfik Rüştü Aras, Eğitim Hamdullah Supi Bey, sonra Mustafa Necati Bey, Maliye Hasan Saka, sonra Abdülhalik Renda, Milli Savunma Recep Peker, Bayındırlık Süleyman Sırrı Bey, sonra Behiç Erkin, Ticaret Ali Cenani Bey, sonra Rahmi Bey, Sağlık Doktor Refik Saydam, Tarım Sabri Toprak, 11 bakanlık. İsmet Paşa 25 Ekim 1937'ye kadar 12 yıl bu görevde kalacak, bir yıl sonra da Cumhurbaşkanı olacaktır. 4 Mart 1925 günü meclis uzun süren Halk Partisi grubu toplantısından sonra 17.40'da toplanabildi. Başkanlık kürsüsünde Kazım Özalp vardı. İsyanı lanetleyen telgraflar yağmaktaydı. O günkü telgrafları yollayanlar açıklandı. Fethi Bey'in istifası, Başbakanlığa İsmet Paşa'nın atandığı hakkındaki yazılar ve bakanlar listesi okundu. İsmet Paşa kürsüye gelerek hükümetinin programını açıkladı. Bu kısa bir programdı. İsyanın hızla bastırılması, fesadın önlenmesi, genel huzur ve sükûnun korunması için hızlı, etkili önlemlerin alınacağı bölümü alkışlarla karşılandı. Programın içeriği tartışılmadı. Ali Fuat Paşa hükümetin neden değiştiğini anlamak istiyordu. Bunun nedenini bilmeden İsmet Paşa hükümetine güven oyu vermeyeceklerini açıkladı. Amaç İsmet Paşa'ya oy vermemekti. Sonradan katılıp ikinci adam olmuştu. Bunu hala işlerine sindiremiyorlardı. Oylama yapıldı. Başkan sonucu açıkladı. 153 güven, 23 güvensizlik, 2 çekimser. İsmet Paşa teşekkür etti. Sundukları bir kanun tasarısının öncelikle bu akşam görüşülmesini önerdi. Öneri kabul edilerek tasarı Adalet Komisyonu'na gönderildi. Kısa bir aradan sonra meclis 1950'de yeniden toplandı. Takriri sükun, yani sükuneti sağlanması adını taşıyan kanun tasarısı hakkında Adalet Komisyonu incelemesini yapmış, tasarıyı uygun bulduğunu bir raporla meclise bildirmişti. 9 kişilik komisyonun 2 üyesi tasarıya muhalif olduklarını raporda belirtmişti. Bu üyeler Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin üyeleriydi. Dipnot, kanunun birinci maddesi, irticaya ve isyana ve memleketin nizamı içtimaiyesini ve huzur ve sükununu ve emniyet ve asayişini ihlale, haiz, bilumum teşkilat ve tahrikat ve teşvikat ve teşebbüsat ve neşriyat-ı hükümet, reis-i cumhurun tasdiki ile re'sen ve idareten men'e mezundur. İş bu efal erbabını hükümet istiklal mahkemesine tevdi edebilir. İkinci maddeye göre kanun 2 yıl yürürlükte kalacaktı. 3 maddelik tasarının görüşülmesi tartışılması saatler aldı. Tasarı hükümete geniş yetkiler veriyordu. Muhalefetin Karabekir Paşa, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa, Feridun Fikri Düşünsel gibi ağır topları şiddetle itiraz ettiler. Söz alan bazı iktidar milletvekilleri ile başbakan da muhalefetin itirazlarına karşı çıktılar. Hükümet 2 istiklal mahkemesi kurulması için de meclisin karar vermesini istiyordu. Bu öneri de tartışmalara yol açtı. İsmet Paşa eski silah ve dava arkadaşlarını dinlerken düşünüyordu. Cumhuriyet henüz 1 yılını yeni doldurmuş. Memleketin her tarafında irtica alabildiğine tahrik ediliyor. Memleketin bir köşesinde silahlı bir irtica hareketi başlamış, hadise süratli yayılıyor. Bütün bu şartlar içinde takrir-i sükun kanunu ve istiklal mahkemeleri gibi radikal tedbirlere müracaat etmeden cumhuriyeti korumak mümkün mü? Dipnot İsmet İnönü Hatıralar 2. Cilt Sayfa 200. İnönü mecliste muhalefete diyor ki, bu memlekette ıslahat fikirleri, teceddüt, terakki fikirleri ahlaksızlıktır diye bar bar bağırılırken muhalefet erkanı niçin bir tek kelime söylemediler? 2. dönem tutanak dergisi 15. cilt sayfa 145. Muhalefetten hiç kimse bu soruya yanıt vermemiştir. Tasarı gerçekten radikaldi. Kanunlaştığı zaman 2 yıl yürürlükte kalacak, özgürlükler ilke olarak hükümetin uygun gördüğü oranda kullanılabilecekti. Bir sivil sıkı yönetim kanunu gibiydi. Tasarı 122 oyla kanunlaştı, 22 red oyu verilmişti. 2 İstiklal Mahkemesi'nin kurulması da uygun görüldü. Yeni bir dönem başlıyordu. Dipnot 2. dönem tutanak dergisi 15. cilt sayfa 127-154 Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi cilt 1 sayfa 117-120 İstiklal mahkemeleri üyeleri de 7 Mart günü meclise seçilirler. Gazi bir bildiri yayımladı. Özetle diyordu ki, cumhuriyetin hürriyet ve nimetlerini bizzat cumhuriyeti tahrip edecek neşriyat ve zehirlemelere ve cumhuriyetin ordusunu ve zabıtasını herhangi bir sebeple küçümsemeye ve hafifsemeye vasıta sayacak olanların en şiddetli kanuni hükümlerle takip ve tepelenmeleri kararlaştırılmıştır. Atatürk'ün bütün eserleri 17. cilt sayfa 205-206. Tartışmalar bitmedi. Saat çok geç olduğu halde meclis kulisinde devam etti. Milletvekilleri dağılıp gidemiyorlardı. Muhittin Baha Bey Yunanistan'dan 400 bin göçmen gelmiş diye bağırıyordu. Devlet bunları mı yerleştirsin, bu rezil isyanla mı uğraşsın? Şükrü Kaya Bey tam Musul işi konuşulurken bu olayın patlak vermesi İngilizlerin çok işine yarayacak dedi. Süreyya Yiğit çok kızgındı. Onların kışkırtmadığı ne malum? Zamir Bey ile İlyas Sami Efendi de bir köşeye çekilip oturdular. İkisi de üzgündü. Zamir Bey, dini siyasete alet etmenin sonu budur dedi. Sonunda mutlaka kanlı bir olay patlak verir. İlyas Sami Efendi heyecanlandı. Bak efendi, gerçek dindar dini hiçbir şeye alet etmez edemez. Çünkü Allah'tan korkar. Bunlar din tüccarı, şeytan ordusu ya da tam cahil. Muhaliflerden Gümüşhane milletvekili Zeki Bey eve gitmek için çıkarken Hamdullah Supi Bey'e rastladı. Öfkeyle hangi medeni memlekette böyle bir kanun vardır diye sordu. Hamdullah Supi Bey daha da öfkeyle hangi medeni memlekette böyle olaylar yaşanıyor diye sordu. Kapıda bekleyen halk meclisten çıkan İsmet Paşa'yı alkışladı. Haykırışlar duyuldu. Kahrolsun bölücüler, kahrolsun cumhuriyet düşmanları, birliği kundaklayanlara lanet olsun. İsmet Paşa halkı selamlayarak arabasına bindi. Gazi bekliyordu. Latife Hanım paşaların yanında pek az oturdu. Mevhibe Hanım'ı, çocuğu, annesini, yeni eve ne zaman taşınabileceklerini sordu. Atla önünden geçmiş evin pembeye boyandığını görmüştü. Onarım bitmiş, haftaya taşınabileceğimizi sanıyorum. Güle güle oturmanızı dilerim. Teşekkür ederim. Paşaları yalnız bırakıp ayrıldı. İsmet Paşa meclis görüşmelerini özetledi. Takrir-i Sükun Kanunu hükümete tanıdığı geniş yetkilerden dolayı hayli sert tartışmalardan sonra kabul edildi. Olağan dışı bir kanun olduğu muhakkak, keşke böyle bir önlem almak gerekmeseydi. Haklısın. Milli mücadeleyi bile sıkı yönetimsiz ve basına sansür koymadan idare ettik. Ama düşünmüyorlar ki Cumhuriyet bir yaşını bitireli 6 ay oldu. Kurulduğundan beri örselemek, sarsmak, yıkmak için durmaksızın çalışıyorlar. Ne isterlerse söylediler, yazdılar. Sabretmekten başka ne yaptık? Hiç. Cumhuriyet düşmanları silaha sarıldıktan sonradır ki bu olağan dışı önleme başvurduk. Tarih elbette bu durumu dikkate alacaktır. Gün ağarına kadar konuştular. Gazi ertesi akşam Fethi Bey'i, eşini ve Fethi Bey'in sevdiği kimseleri akşam yemeğine çağırdı. Yemekte övdü, hizmetleri için teşekkür etti, eski güzel anılardan söz etti. Fethi Bey güvensizlik oylarının olumsuz etkisini daha üzerinden atamamıştı. Zaman zaman durgunlaşıyordu. Yemekten sonra misafir salonuna geçilince Latife Hanım Fethi Bey'i neşelendirmek için piyanonun başına geçerek canlı kıvrak parçalar çaldı. Bazı Fransızca şarkıları birlikte söylediler. Fethi Bey bir ara Gazi'den fısıltıyla bir ricada bulundu. Yurt dışı bir görev isteyebilir miyim? Elbette. Nereyi emredersin? Paris boş sanıyorum. Evet, boş. Fransa ile normal diplomatik ilişkiler kurulmak üzereydi. Kurulur kurulmaz Fethi Bey milletvekilliğinden ayrılarak Paris'e büyükelçi atanacak, giderken Gazi'nin de katıldığı bir törenle uğurlanacaktı. Uçak raporu isyancıların Hani çevresinde toplandıklarını gösteriyordu. Ertesi gün ileri keşif kollarından isyancıların harekete geçtikleri bilgisi geldi. Konya-Adana bölgesinden beklenen birliklerin yetişmeleri imkansızdı. Seferberlik ilanında geç kalınmasaydı bu sıkıntılar yaşanmayacak, dolgun birlikler yerlerini almış olacaklardı. Diyarbakır eldeki kuvvetle savunulacaktı. Mürsel Paşa subaylarına, ask subaylarına ve erlerine güveniyordu. Emrine verilen iki piyade alayını surların dışına, şehrin kuzeyine yerleştirdi. 6. ve 63. alaylar. 3. alay, 36. alay ihtiyat birliği olarak surlar içinde kaldı. İstihkam ve muhabere bölükleri, muhafız takımı, jandarmalar, jandarma okulu öğrencileri yardım gereken yere koşacaklardı. Beklemeye başladılar. Eczacı İbrahim Cemal Bey daha yeni yarbay olmuştu. Bir ara vakit bulup da kısacık bir mektupla bu güzel haberi İstanbul'daki eşine bildirmeyi başarmıştı. 3 kızı ve 1 oğlu vardı. Eşi yeni bir bebek bekliyordu. Onu öylece bırakıp Diyarbakır'a gelmişti. Bir fırsat bulup uzun bir mektup yazmalı, hepsine ayrı ayrı özlemini, sevgisini, duygularını bildirmeli, güzel öğütlerde bulunmalıydı. Belki bebeğin doğumundan önce izin alıp İstanbul'a gidebilirdi. Ailesi yüreğinde tütüyordu. Ne var ki Ankara savaş başlamadan önce Diyarbakır'a büyük kutular, fıçılar, sandıklar içinde istenilen sağlık malzemesini yetiştirmeyi başarmıştı. Kutuları, fıçıları, sandıkları açarak gelen malzemeyi sayıp tutanak tutuyor, yine hızla sayarak hastaneye, birliklerin sağlık birimlerine yolluyorlardı. Vurulacak isyancıların da bunlara ihtiyacı olacaktı. Komutanlığın kanısına göre savaş gece başlayabilirdi. Hiç vakti olmazdı o zaman. Öğleyin aceleyle yemek yiyip yazmayı çok istediği mektubu yazmaya oturdu. Gözlerinin yaşardığını görmesinler diye sapa bir köşeye çekilmişti. Mektubu cebine koydu. Savaştan sonraki ilk gün yollardı. Şeyh Said Efendi birliklerine bu gece 7-8 Mart saat 2'de taarruz emrini vermişti. Şehrin 4 kapısına birden hücum edilecekti. Çevredeki bütün şeyhlerden müritlerini bu cihada göndermelerini istedi. Diyarbakır fethedilince Şeyh Said Efendi fetih diyordu, kendi bağımsız din devletlerini kuracaklardı. Kurunca kısas kuralını uygulayacaklardı. Yalancının dili, hırsızın elleri kesilecek, eşini aldatan kadın toprağa gömülüp taşlanarak öldürülecekti. Dipnot, Metin Toker, Şeyh Said ve İsyanı sayfa 153. İsyancılar heyecan ve şevk içinde yaklaşmaya başladılar. Ellerinde üzerinde dini deyimler işlenmiş bayraklar vardı. Nehrin karşı kıyısında da toplananlar oldu. Fakat bu yana geçmeleri imkansızdı. Süvari bölüğü makineli tüfeklerini öyle yerleştirmişti ki bu yana sinek bile geçemezdi. İsyancılar şehri iyice uzaktan kuşatarak beklemeye koyuldular. Aydınlatma fişeklerinin ışığı altında isyancılara yakın köylerden katılan silahlı kafileler olduğu görülüyordu. Disiplinsiz isyancılar ikiyi bekleyemediler. 6 saat önce saat 20'de dağınık düzen hücuma geçtiler. Kuzeyden hücum edenler sur dışında mevzilenmiş iki alayın cephesine çarptılar. Her saldırıları kırıldı. Bir adım bile ilerleyemediler. Büyükçe bir birlikle ilk kez karşı karşıya gelmişlerdi. Of! İsyancıların bir kısmı gece karanlığında bir eğri çizerek güneye, Mardin kapısı çevresine indi. Kapıyı aralayamadılar, gediklerden içeri giremediler. Ama 120 kişi kadar bir Zaza müfrezesi şaşırtıcı bir beceriklilikle lağım yolundan geçerek şehre sızdı. Mardin kapısındaki barikatlarda bekleyen askerleri arkadan ateş altına aldı. Kanlı bir boğuşma başladı. Dipnot, Şeyh Said Efendi'nin mahkemedeki ifadesinden Behçet Cemal, Şeyh Said İsyanı sayfa 64. Bunlardan birkaç kişi Yarbay İbrahim Cemal Bey'in ve arkadaşlarının hala çalıştıkları eczane katına girdi. Yarbay'a yardım edenlerin birkaçı kaçtı, ikisi boş fıçıların içine saklandı. İbrahim Cemal Bey ne kaçmış ne saklanmıştı, beyaz gömleğiyle durdu. Büyük odaya dalan isyancılarla karşı karşıya kaldı. Burası hastane diyecekti belki. Belki de sağlıkçıları öldürecek kadar düşman ya da ilkel değillerdir diye düşündü. Belki dostça gülümsedi bile. Her şey birkaç saniye sürdü. İsyancılar silahlarını ateşlediler. Yarbay İbrahim Cemal Bey'i şehit ettiler. Dipnot, kanının bulaştığı mektup Milli Savunma Bakanlığı tarafından özel eşyalarıyla birlikte ailesine ulaştırılmıştır. Aile Odok soyadını almıştır. Laboratuvar aygıtlarını, masaları, rafları dolduran ilaç kavanozlarını, şişelerini, kutularını ateş ederek parçaladılar. Bir başka yeri basıp parçalamak için koridora çıktılar. Çıkar çıkmaz arkalarından koşup gelmiş askerlerle karşılaştılar. Süngüler şimşek hızıyla parlayıp söndü. Şehre girenlerin çoğu temizlenmiş, küçük bir kısmı geldikleri yoldan geri kaçabilmişti. Bunlar da anında savaş dışı kaldılar. Dipnot, bu kaçakların 20 küsuru yakalandı. Doğu İstiklal Mahkemesi bunların çoğu hakkında idam cezası verdi. S. Örge Evren, Şeyh Said İsyanı sayfa 150-151. Savaş gün doğarken sona erdi. Güçleri tükenmişti. Hükümet kuvvetleri peşlerine takılmadan uzaklaşmalıydılar. Taşıyabildikleri yaralılarını, ölülerini alarak hızla çekilmeye başladılar. Dipnot, geride 50 ölüleri kaldı, 60 esir vermişlerdi. Ordunun kaybı 8 subay, 5 er şehit, 15'er yaralıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar sayfa 118-120. Şeyh Said Efendi'nin mahkemedeki ifadesi aktaran Süreyya Örge Evren. Sayfa 191-193-204. Baytar Nuri Dersimi çok kısa ve yanlış bilgi veriyor. Diyarbakır'a hücum edenler komutanlara göre 5000 kişi kadardı. Şeyh Said Efendi ifade verirken 3-5000 kişi bilmem diyor. Şeyh Said Efendi yenilmişti. Eline aldığı mermiyi üfleyerek uçakları düşürdüğü söyleniyordu. Niye aynı yolla surları yıkmamış, kapıları delmemişti? Ne olmuştu? Yoksa yalan mıydı bunların hepsi? Dipnot, mahkemedeki sorgulamadan Süreyya Örge Evren sayfa 198. Kazım ve Mürsel Paşalar kuşatma başlayana kadar hücum etmeme emrine uydular. İsyancılar büyük kuvvetlerle kovalanmadı. Bir süre top ateşiyle izlendiler. İleriye birçok süvari keşif kolları sürüldü. Yeniden gelebilirlerdi. Hazırlıklı olunması emredildi. Gazi Paşa bir telgrafla Diyarbakır'ı savunan komutan subay, ast subay ve erleri kutladı. Hepsi madalya almış gibi sevindiler. Şehitler törenle toprağa verildi. Esir alınan bazı isyancıların üzerinde üniformaya benzeyen giysiler vardı. Ceplerinden yabancı paralar çıkmıştı. Asıl düşündürücü olay ertesi günü yaşandı. Bir İngiliz silah fabrikasının yolladığı bir dolgun zarf geldi. Zarfın üzerinde Kürdistan Hükümeti Harbiye Nazırlığı yazıyordu. İçinden silah fabrikasının ürettiği silahların katalogları çıktı. Ne kadar düşündürücü bir zamanlamaydı bu. Dipnot: Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 120. Bu bilgi isyanla ilgili her kitapta bulunuyor. Gazi Yüzbaşı Hafız Yaşar Bey'i çağırdı. Çalışma odasında yalnızdı. Ayağa kalkarak karşıladı. Masanın önündeki koltuğa buyur etti. Kendi de karşısındaki koltuğa geçti. Hafız Efendi niye çağrıldığını anlamıştı. Zaman zaman çağırırdı. Kur'an okumasını isteyecekti. Hangi sureyi okuyayım efendim? Yasin suresini lütfen. Peki efendim. Hafız Yaşar Okur Bey kadife gibi sesiyle bağırmadan Türk ağzında yumuşamış bir Arapça ile Yasin suresini okumaya başladı. Bakmıyordu ama gazinin de huşu içinde dinlemekte olduğunu biliyordu. Bazı zamanlar böyle huzura kavuşuyordu. Dipnot: Hafız Yaşar Okur, Atatürk'le 15 yıl, dini hatıralar, sayfa 10. Hafız Yaşar Okur kitabında diyor ki, öteden beri Atatürk'ün dine kayıtsız kaldığını iddia eden bir takım bedbahtlar hem bu eşsiz kahramanın hem de asil Türk milletinin mukaddes inançlarına saygısızlık göstermişlerdir. 15 yıl yanlarında bulunmanın bana verdiği hak ve selahiyetle diyebilirim ki, Atatürk dine karşı hiçbir zaman kayıtsız kalmamış, yalnız dini istismar edenlere cephe almıştır. Hakikati bildirmek benim için en kutsi bir vazife olacaktır. Bu hususta takdim edeceğim birkaç hatırada bilmediklerinize ve doğruya kavuşacaksınız. Ramazanların atam için çok büyük önemi vardı. Ramazan gelir gelmez ince saz heyeti Çankaya Köşkü'ne giremezdi. Kandil geceleri de saz çaldırmazdı. Sadece beni huzuruna çağırır, Kur'an-ı Kerim'den bazı sureler okuturlardı. Ben okurken gözleri bir noktaya takılır, derin bir huşu ile dinlerlerdi. Ruhen çok zevk aldı, her halinden anlaşılırdı. Ramazanlarda bir ay müddetle Hacı Bayramı Veli ve Zincirlikuyu camilerinde şehitlerimizin ruhuna hatım-ı şerif okumamı emrederlerdi. Sayfa 9-10. Başbakan, Bakanlar Kurulu üyelerine gelişmeler hakkında bilgi verdi. Diyarbakır'a hücum ettiler, kırılıp geri çekildiler. Seferberlik tamamlandı. Birlikler görev yerlerine gidiyorlar. İsyancıları adım adım çember içine alıyoruz. Devletimizin geleceği hakkında şüphe besleyenler vardı. Hepsi yanılmıştır. Çok kısa zamanda seferberliği tamamladık. Bu zor zamanda bile meclis gelirinin 1/5'ini karşılayan aşar vergisini kaldırmaktan çekinmedi. Bu çok büyük bir mali devrimdir. Recep Peker kızgındı ama bazı İstanbul gazeteleri bu önemli habere 2 satır bile yer vermedi. Doktor Refik Saynam doktorca konuştu. Bu gazetecilerin her iyi, güzel ve doğru şeye alerjileri var. İsmet Paşa devam etti. Tütün tekelini Fransız şirketinden devraldık. Şeker fabrikaları kanunu hazır. Sanayi ve Madenler Bankası'nın kuruluşu hakkındaki kanun hazırlanıyor. Demir yolu yapımı hızla ilerliyor. Geniş hat yakında Yahşihan'a ulaşacak. Benim bu konudaki düşüncem çok basit. Her gün bir karış daha ray döşemek. Dipnot: Karayolu elbette daha ucuz ve kolaydı ama neye yarayacaktı? Motorlu taşıt sayısı komik derecede azdı. Karayolu yapmak ulaşımı kaniye ve at arabasına emanet etmek demekti. Uzun yıllar için tek ve doğru çözüm demir yoluydu. Şimdi bile öyle. Avrupa'da otobüs değil tren kullanılıyor ama trenleri çok geliştirdiler. Bunca duraklamadan sonra şimdi bizde de bir canlanma var. Türkiye Sanayi ve Maadlin, yani Madenler Bankası, 19 Nisan 1925 günü kabul edilir. Görevi kendisine devredilen devlet fabrikalarını, Hereke, Feshane, Bakırköy Bez, Beykoz Deri ve Kundura fabrikaları, özel sektöre devredilinceye kadar işletmek, özel sektörle ortaklık kurmak, tek başına ya da ortakları aracılığıyla maden imtiyazları almak ve bunları özel sektörle ortak olarak işletmek, sanayi ve madencilik alanlarında çalışan özel girişimcilere kredi açmak ve bankacılık işlemleri yapmaktı. Türkiye kapitalizm öncesi dönemi yaşamakta. Kapitalizmden de devletçilikten de henüz uzak. Bu kanun genel olarak kapitalist liberal anlayışla hazırlanmıştır. Yüzyıldır bu anlayışın egemen olduğu Avrupa ile iş görülüyor. Yaygın, bilinen, yaşanan anlayış bu. Bankaya kendiliğinden bir girişimde bulunma hakkı ve yetkisi verilmemiştir. Ama banka devlet fabrikalarını topluca yöneterek gelişmelerini sağlayacak, başka gelişimler için ilk aşama olacaktır. Bu kanunu Teşvik-i Sanayi Kanunu izleyecektir.